Ayrım 37, Şeffaf, Stephen King, sayfa 303. En o akşam otelde kolay kolay uyuyamadı. Bunun bir nedeni yerini yadırgamasıydı. Bir nedeni de başka odalardaki televizyonlardan gelen hafif sesler. Etrafında sürüyle insan vardı, sanki bir arı kovanında yatıyordu. Ama uykusunu kaçıran başka şeyler de vardı. Ertesi gün işi başından aşkın olacaktı ve çok öfkeliydi. Bobby direnmişti, ablasına direnmişti. Ve Anne de 1947'den beri New England'da görülen en korkunç sıcak dalgası sırasında kalkıp buraya gelmek zorunda kalmıştı. Anne annesine ve ukala teyzeleriyle dayılarına kardeşiyle ilgili o yalanı uydurduktan bir saat sonra Bobby'yi tekrar aramıştı. Bu kez de cenaze evinden. Annesi çoktan ağlayarak eve gitmişti. Herhalde şimdi orada aşağılık kız kardeşi Betty ile oturmuş, o sevdikleri pis şeriden içiyor ve ağlayıp inleyerek baba Anderson'dan söz ediyorlardı. Anne kardeşinin numarasını çevirdi ama yine o tiz düdük sesini duydu. Onun üzerine santrali açarak hatta bir bozukluk olduğunu haber verdi. O hattı incelemenizi, arızayı bulmanızı ve tamir etmenizi istiyorum. Bir yakınımız öldü, mümkün olduğu kadar çabuk kız kardeşimle konuşmalıyım. Peki efendim, bana telefon ettiğiniz numarayı verirseniz. Anne, cenaze evinden arıyorum dedi. Babam için bir tabut seçecek, sonra da gidip yatacağım. Sizi sabah ararım. O zaman kız kardeşimle konuşmamı sağlayın lütfen. Anne telefonu kapatarak cenaze evinin sahibine döndü. Çam ağacından bir tabut, buradakilerin en ucuzu. Ama Miss Anderson herhalde biraz düşünmek. En havlar gibi hiçbir şeyi düşünecek değilim dedi. Migreninin tutmak üzere olduğunu anlıyordu. Bana çam tahtasından yapılmış en ucuz tabut hangisiyse ona ayırın. Defolup gitmek istiyorum, burası ölü kokuyor. Ama adam şaşalamıştı, ama babanızın. O elbiseleri sırtında görürüm nasıl olsa. En çantadan çek defterini çıkardı. Kaç para? Ertesi sabah Bobby'nin telefonu normal çalışıyordu ama Anne'e cevap veren olmadı. Bütün gün telefonu kimse açmadı. Anne gitgide daha öfkeleniyordu. Saat 4'te yandaki odada yaşlılar hep birden ağlaşırlarken Maine merkezini açarak Haven polisinin numarasını istedi. Şey, orada bir polis müdürü var, bu işinize numarayı verin. Anne o numarayı çevirdi. Telefon karşıda çaldı, çaldı, çaldı. Ses korkak kardeşinin 13 yıldan beri saklandığı evdeki telefonun aynıydı. Sanki aynı telefonu paylaşıyorlardı polisle. Anne bir an bu işten vazgeçmeyi düşündü. Ama böyle paranoyak bir düşünceyle kafasında bir an bile yer vermek olacak gibi değildi. Bu yüzden daha da öfkelendi. Paula Anderson kapıya gelerek çekine çekine Bobby'yi bulabildin mi diye sordu. Hayır, cevap vermiyor. Kentin polis müdürü de. Galiba bütün kent halkı Bermuda'ya tatile gitti, tanrım. Terli alnına yapışmış olan bir tutam saçı üfleyerek uçurmaya çalıştı. Belki onun arkadaşlarından birini arasan. Hangi arkadaşları, beraber oturduğu o deliği mi kastediyorsun? En bilir bilmez. En sert bir sesle, dün telefona kimin cevap verdiğini biliyorum ben dedi. Yıllardan beri bu ailenin üyeleri arasında yaşıyorum. Artık sarhoşları seslerinden tanıyorum. Bunu sevgili dayılarımdan öğrendim. Annesi sesini çıkarmadı, gözleri yaşarmıştı. Titreyerek orada duruyordu. Elini siyah elbisesinin yakasına doğru kaldırmıştı. İşte en onu her zaman böyle görmekten hoşlanıyordu. Hayır, o ayyaş orada, ikisi de Bobby ile konuşmak istediğimi biliyorlar. Konuşmak istememin nedenini de, ama benimle oyun oynamaya kalkıştıkları için pişman olacaklar, köpoğlu köpekler. Anne, lütfen böyle. Anne avaz avaz bağırdı, kes sesini, ve annesi de sustu tabii. Anne tekrar telefona uzandı, bu kez Haven Belediye Başkanı'nın numarasını istedi. Memur bilgisayar ekranında beliren numaralara bakarken Bayan Anderson odadan kaçtı. Yandaki odadan İrlandalılara özgü o abartmalı hıçkırıklar ve iniltiler geldi. En gözlerini yumdu, kafası zonkluyordu, dişlerini gıcırdattı. Ağzına acı madensi bir tat yayıldı. Gözlerini yumarak tırnaklarını Bobby'nin yüzüne geçirmenin ne harika bir şey olacağını düşündü. Gözlerini açmadan Santrale "Hala orada mısın kızım?" diye sordu. "Yoksa telaşla tuvalete koşman mı gerekti?" "Evet, burada bir nu." "Ver onu." En bu numarayı da çevirdi. Cevap alabileceğini sanmıyordu. Ama telefon hemen açıldı. "Belediye encümeni, ben Newt Beringer." "Ah neyse, orada birinin olmasına sevindim. Ben Ann Anderson'ım, Utica'dan arıyorum. Polis müdürünüzle konuşmaya çalıştım ama herhalde adam balığa gitti." Beringer'ın sesi sakindi. "O erkek değil, kadındı Miss Anderson. Geçen ay birdenbire öldü. Henüz yerine kimse seçilmedi. Herhalde bundan sonraki encümen toplantısına kadar da seçilemeyecek." En bir an duraladı, sonra başka bir şeyin üzerinde durdu. "Miss Anderson dediniz, benim evli olmadığımı nereden biliyorsunuz Beringer?" Bir sessizlik oldu, sonra Newt Beringer, "Siz Bobby'nin ablası değil misiniz?" dedi. "Eğer öyleyse ve evliyseniz o zaman soyadınız Anderson olmaz." "Demek Bobby'yi tanıyorsunuz." "Haven'da herkes Bobby'yi tanır Miss Anderson. Kentimizin en ünlü kişisidir. Onunla gerçekten gururlanıyoruz." Bu sözler keskin birer cam parçası gibi Anne'in beynine saplandı. "Kentimizin en ünlü kişisi. Ah tanrım." Sonra "Bravo Sherlock Holmes" diye mırıldandı. "Bobby ile konuşmaya çalışıyorum. Ona babamızın dün öldüğünü ve yarın gömüleceğini söylemek istiyordum." Adamın baş sağlığıyla ilgili uygun sözler mırıldanacağını sanıyordu. Ne de olsa Bobby'yi tanıyordu. Ama Beringer sadece "Bobby'nin çiftliğinin bulunduğu bölgede telefonlar arızalandı" dedi. En bir an şaşaladı. Ama bir an böyle şeyler pek uzun sürmezdi. Bu konuşma umduğu gibi gitmiyordu. Adamın cevapları bir tuhaftı. Bir yanki için bile fazla soğuktu. En encümen üyesini gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştıysa da başaramadı. Adamın sesinde bir gariplik vardı. "Bobby'ye beni aramasını söyler misiniz? Annesi yan odada hüngür hüngür ağlıyor. Neredeyse kendinden geçecek. Roberta cenaze törenine zamanında yetişmezse herhalde hastalanır." Beringer onu çıldırtan bir yavaşlıkla heceleri uzata uzata, "Onu size telefon etmesi için zorlayamam değil mi?" dedi. "Bobby olgun bir kadın ama mesajınızı ona iletirim." En dişlerinin arasından, "Belki size numarayı versem daha iyi olur" dedi. "Yani biz hala aynı evdeyiz. Ama Bobby artık bizi Ender arıyor. Belki numarayı unutmuştur." Beringer onun sözünü kesti. "Buna gerek yok. Belki Bobby numarayı unutmuştur ya da defterine yazmamıştır. Ama santrale sorabilir her zaman, öyle değil mi? Siz de benim numaramı böyle buldunuz sanırım." En kişiliğinin tam ve amansız gücünü iletemediği için telefondan nefret ederdi. Ama bu ana kadar böylesine yakıcı bir kin hiç duymamıştı. "Dinleyin!" diye bağırdı. "Galiba durumu anlayamadınız." Newt Beringer "anladığımı sanıyorum" dedi. En'in sözünü ikinci kez kesiyordu. Hem de bu kısacık konuşma sırasında. "Akşam yemeğinden önce çiftliğe gider Bobby'ye haberinizi iletirim. Aradığınız için teşekkürler Miss Anderson." "Dinleyin." Ama en daha sözünü bitiremeden adam o en nefret ettiği şeyi yaptı. Telefonu suratına kapattı. En alıcıyı yerine bırakırken vahşi köpeklerin bu herifi parçalamalarını zevkle seyredebilirim diye düşündü. Dişlerini deli gibi gıcırdatıp duruyordu. Bobby öğleden sonra da Anne'i aramadı, akşamda, gecede. O sırada dayılar iyice bulut gibi olmuşlardı. Gece yarısından 2 saat sonra yaslılar sendeleyerek arabalarına binerken telefon yine çalmadı. Anne yatağında kaskatı yatıyordu. Kah dişlerini gıcırdatıyor, kah tırnaklarını avucuna batırıyor, intikam planları yapıyordu. "Geri geleceksin Bobby." "Ah evet, ve geldiğin zaman..." Bobby ertesi günde telefon etmeyince en annesinin bitkin itirazlarına rağmen cenaze törenini bir gün erteledi. Bayan Paul'a bu hiç de uygun değil diye sızlanıyordu. En öfkeyle annesine döndü. "Neyin uygun olduğunu, neyin olmadığını ben bilirim. Uygun olanı o küçük fahişenin törende bulunması. Ama telefon etmek zahmetine bile katlanmadı. Haydi artık beni rahat bırak." Annesi sessizce kaçtı. En o gece önce Bobby'nin numarasını sonra da encümen üyesininkini denedi. Kız kardeşinin telefonundan yine o tiz düdük sesi yükseldi. İkincisine ise bir teyp cevap verdi. En sabırla bekledi, sonra düdük çalınca da yine benim dedi Bobby'nin ablası. Bay Barringer, Frankie'ye yakalanmanızı ve durumu ancak burnunuz düştükten sonra anlamanızı saygılarımla dilerim. Sonra yine santrale başvurdu. 3 numara istedi. Newt Barringer, herhangi bir Smith, herhangi bir Brown. 3 numarayı da çevirdi ve her seferinde o tiz sesi duydu. Kahretsin diye aykırarak telefonu duvara fırlattı. Annesi yukarıda yatağın içinde büzülerek Bobby'nin eve dönmeyeceğini umarım diye düşündü. Hiç olmazsa Anne'in keyfi yerine gelinceye kadar. Anne cenaze törenini bir gün daha erteledi. Akrabalar söylenmeye başladılar ama Anne onları susturuverdi. O mıymıntılarla mı başa çıkamayacaktı? Cenaze evinin sahibi Anne'e bir göz attı. Bu kadınla boğuşamam dedi kendi kendine. Çam tahtası tabuttaki yaşlı İrlandalı isterse çürüsün. Bütün günü telefon başında geçirmiş olan Anne, onun düşüncelerini okuyabilseydi akıllıca bir karar verdiniz diyerek onu kutlardı. Öfkesi bilinen bütün sınırları aşmaya başlıyordu. Şimdi Haven'daki bütün telefonlar bozulmuştu. En cenazenin kaldırılmasını bir gün daha erteleyemeyeceğini biliyordu. Bu çatışmayı Bobby kazandı. Pekala öyle olsun. Ama savaş henüz sona ermedi. Yo, hayır. Eğer o kancık öyle sanıyorsa çok yanılıyor. Başına gelecek çok şey var onun ve hepsi de canını yakacak. En uçak biletlerini öfkeyle ama güvenle aldı. New York'tan Bangor'a bir gidiş ve iki dönüş bileti. En ertesi gün Bangor'a uçacaktı. Bilet o gün için alınmıştı. Ama ahmak annesi arka merdivenden düştü ve kalça kemiğini kırdı. En kadının çığlıklarını duyarak koştu. O sırada arka avluda güneşleniyor, Bobby'yi Utica'ya getirdikten sonra orada nasıl tutacağını planlıyordu. Paula Anderson merdivenin aşağısına yayılmış, vücudu acayip bir biçimde bükülmüştü. Anne önce şarabın uyuşturucu etkisi geçinceye kadar ihtiyar ahmağı burada sevine sevine bırakabilirim diye düşündü. Bizim yeni dul şarap imalathanesi gibi kokuyor. O öfkeli ve sıkıntılı anda Anne bütün planlarını değiştirmek zorunda olduğunu anladı. Belki de annem bunu mahsus yaptı dedi kendi kendine. Cesaret toplamak için içti, sonra kendini merdivenden aşağıya attı. Düşmedi o. Neden? Bobby'ye gitmemem için tabii. En telefona giderken ama beni engelleyemeyeceksin diye düşündü. Engelleyemeyeceksin. Bir şeyi istedim mi o olur. Haven'a gideceğim ve orada Bobby'nin canını okuyacağım. O küçük köpeği buraya getireceğim. Haven'lılar beni yıllarca unutmayacaklar. Özellikle suratıma telefonu kapatan o taşralı. Telefonu açarak çabucak can kurtaran servisinin numarasını çevirdi. Babasının geçirdiği ilk krizden sonra bu numara telefonun üzerine yapıştırılmıştı. En öfkeyle dişlerini gıcırdatıyordu yine. İşte böylece Utah'dan ancak 9 Ağustos'ta ayrılabildi. O arada Bobby yine aramadı. En de kardeşine tekrar telefon etmeye çalışmadı. O taşra kasabasının yöneticisini de, Bobby'nin Troy'lu sarhoş dostunu da aramadı. Pekala, bırak rahatlasınlar. Böylesi çok daha zevkli olur. Ve işte Anne şimdi buradaydı. Bangor'daki Skyscape otelinde doğru dürüst uyuyamıyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Dişlerini her zaman gıcırdatırdı. Bazen öyle gürültülü yapardı ki annesini uykusundan uyandırırdı. Hatta bazen kütük gibi uyuyan babasını bile. Ta bebekliğinden beri dişlerini gıcırdatıyordu Anne. Süt dişleri çıktığı zaman bu dişlerin iyice aşılmış olduğunu fark ettiler. Anderson'lar bundan söz ettiler, sonra da unuttular. Anne 6,5 yaşına geldiği sırada garip, kolaylıkla kavranamayan bir biçimde aileyi yönetiyordu artık. Ve hepsi de Anne'in geceleri biraz da korkunç bir biçimde dişlerini gıcırdatmasına alışmışlardı. Ailenin dişçisi en 9'una geldiği sırada çocuğun bu oyundan vazgeçmediğini, durumun daha da kötüleştiğini fark etti. En ancak 15'indeyken tedavi edildi. Dişleri ağrımaya başladığı için. Çünkü dişlerini birbirine sürte sürte aşındırmış, sinir uçları ortaya çıkmıştı. Dişçi onun için akrilik bir protez hazırladı. En gece koruyucusu denilen bu şeyi yatarken dişlerinin üzerine takıyordu. 18'indeyken dişlerinin çoğuna kron geçirildi. Aslında Anderson'ların böyle pahalı bir şeye verecek paraları yoktu. Ama en ısrar etmişti. Bu sorunumun üzerinde durmadınız. O pinti babamın 21 yaşına bastığım zaman bana artık büyüdün. En, bu da şimdi senin sorunun demesini. Kron istiyorsan bedelini kendin ödersin demesini istemiyorum. Aslında en altın kron istedi ama Anderson'ların bu parayı bulmaları imkansızdı. Artık en güldüğü zaman ağzında madeni bir ışıltı görülüyordu. Çok şaşırtıcı bir şeydi bu. Gülümsediğini görenler bayağı irkiliyorlardı. Bu tepki en'e garip bir zevk veriyordu. Ama insanın karakterini bu kadar açıkça belli etmesini doğru bulmuyordu. Bu yüzden kronların üzerine porselen geçirtti. Ayrıca En'in dişleri hep çürüyordu. Çocukken de daha sonra da. Oysa Utica'nın suyuna flor katılıyor, kız da ağız sağlığına dikkat ediyordu. Bu çürüklerin nedeni fizyolojik değildi. Daha çok onun kişiliğiyle ilgiliydi. İnsanlara hükmetme ve hırs, kişinin mide ve bağırsakları gibi hem en yumuşak yerlerini hem de dişler gibi en sert taraflarını etkilerdi. En'in ağzı her zaman kururdu, dili hemen hemen bembeyazdı, dişleri kupkuru küçük adalara benziyordu. Ağzında yiyecek kırıntılarını sürükleyip götürecek tükürük olmadığı için dişleri çürüyordu. Ve bu gece En Bangor'da sıkıntıyla uyurken ağzında 350 gram kadar gümüşlü amalgam vardı. Bazen bu durum havaalanlarındaki dedektörlerin zil çalmasına bile neden oluyordu. En'in son 2 yıl bütün çabalarına rağmen dişlerinden bazıları çekilmişti. Yukarıda sağdan 2, aşağıda soldan 3. En dişlerini tedavi ettirmek için New York'a gidip gelmişti. Diş cerrahı çürüyen kökleri çekmiş, çene kemiğine kadar yarıp diş yuvalarına küçücük titanyum vidalar takmıştı. Diktiği diş etleri güzelce iyileşmişti. Bazılarının vücudu çene kemiğine takılan vidaları atardı. Ama En Anderson'ın vücudu onları memnunlukla kabul etmişti. En'in kafasında Gardner'ınki kadar fazla maden yoktu ama olan da az sayılmazdı. En ertesi sabah 8'de kiraladığı arabaya binerek Haven'a doğru yola çıktı. Bir kez yanlış yola saptı ama yine de Troy Haven sınırına saat 9.30'da ulaştı. Uyandığı zaman kendini yarışa hazır safkan bir at gibi hissediyordu. Ama Haven kenti sınırına 25-30 kilometre kala o canlılığı kayboldu. Başı ağrımaya başladı. Önce hafifçe zonkluyordu, sonra o tanıdık migrene benzer bir hal aldı. En sınırı geçip Haven'a girdi. Kentin ortalarına doğru girerken kendini kaybetmemek için bütün irade gücünü kullanıyordu. Baş ağrısı mide bulandıracak bir biçimde dalga dalga artıp hafifliyordu. Bir ara ağzından korkunç, biçimsiz bir müzik sesi yayılıyormuş gibi geldi. Ama kentin sokaklarında insanlar görüyordu. Ama onların kendisine nasıl baktıklarının farkında değildi. Önce ona, sonra da birbirlerine nasıl baktıklarının. En ormanda bir yerde bir makinenin çalıştığını duyuyordu. Ses belli belirsiz uzaklardan geliyordu sanki. Araba boş yolda yalpalamaya başladı. Görüntüler ikileşti, üçleşti, sonra yine birleştiler, tekrar çoğaldılar. En'in ağzının kenarlarından kan akıyordu ama farkında değildi. Kafasında bir tek düşünce vardı. Çiftlik bu yolun üzerinde 9 numaralı karayolunun... Herhalde adı posta kutusunda yazılıdır, çiftlik bu yolun üzerinde. 9 numaralı karayolunun... Herhalde adı posta kutusunda yazılıdır, çiftlik bu... Neyse ki yol bomboştu. Haven sabah güneşinde uyukluyordu. En'in bu bakımdan şansı vardı. Çünkü araba bir sağa bir sola gidiyor, tekerlekler iki yandan tozları kaldırıyordu. En farkına varmadan bir işaret levhasını devirdi. Genç Ashley Roble onun geldiğini görerek bisikletini ihtiyatla yoldan uzaklaştırdı. O geçince kadar Justin Hurd'un kuzey tarlasında bekledi. ''Burada bir kadın var, bir kadın var. Can acısından başka hiçbir şeyi algılayamıyorum.'' Ashley'e yüzlerce ses cevap vererek çocuğun endişelerini gidermeye çalıştı. ''Biliyoruz Ashley, her şey yolunda.'' ''Hiş, hiş.'' Ashley güldü. Bebek gibi düzgün, pembe diş etleri ortaya çıktı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 311.